İçelim çünkü ya sonra tekrar dönüyoruz. Bu şey demek değil. O noktayı kapayalım, keselim. Hiçbir şey kesip atmıyoruz. O konuda öyle bir problemimiz yok ama yani o an çözemiyoruz ve daha sonra tekrar döndüğümüzde çözüyoruz. Sık sık öyle oluyor. Şimdi bu Empedokles'e bakarsak 400 dize kalmış fragmanları. Şimdi burada yine dikkat edeceğimiz enteresan bir şey, bu şeyler, felsefeciler hala şeydeler, İtalya'da ve Anadolu'da. Yani burası Sicilya. Akragas, Empedokles'in doğduğu yer ve Sicilya, yani mafyanın hüküm sürdüğü, mafya devletinin egemen olduğu bir bölge bugün. O zamanlar orada şey var, oranın problemi Kartaca'yla. Kartaca ise bir Fenike kolonisi. Efendim? Şimdi o dönemin tarihinde Roma İmparatorluğu, yani Roma hiç geçmiyor dikkat ediyorsanız. Roma mayalanıyor şu an. O dönemde Roma muhtemelen şu an tam çıkaramayacağım ama krallık döneminde olması gerekir. Yani 7 kralı var Roma'nın kuruluşundan başlayarak Romulus'le parti inerek Etrus krala kadar. Ondan sonra kralı sürüyorlar ve Cumhuriyet'e geçiyorlar. Burada henüz Cumhuriyet'e geçmiş değiller. Roma'nın henüz bir tarihsel önemi de yok. Yani Yunanlar burada dünyayı uygarlık kültürü nereye getirdiler şu anda? Öte tarafta Romalılar o kenti basmakla, bu kenti basmakla, Sabin kadınlarını kaçırmakla falan filan onlarla ilgileniyorlar. Yani Roma
var belki daha önemli bir uygarlık olarak dünyada.
Roma geç, evet. Yani Roma'nın kuruluşu tam olarak belli değil, mitsel bir şey ama muhtemelen Truva'dan kaçanlar tarafından kuruldu, kabul ediliyor. Persler ilerlediler. Persler felsefe yapmıyorlar. Mısırlar felsefe yapmıyorlar. Babil'de çok yüksek bir uygarlık var. Yani buralardan çok daha eski oralar. Mezopotamya bu bölgede, yani batıda ilk kentin, uygarlığın başladığı yer. Mezopotamya değil mi? Çivi yasını buluyorlar vesaire. Yani çok şu bu Empedokles'in zamanına kadar geçen süre düşünürsek aşağı yukarı bir 4000 yıllık kültürel tarih var şeyde, Mısır ve Mezopotamya'da. Ve bu yine bir karşılaştırma yapalım. Yani Demokritos'u gördük, Atomcular. Bunların hepsi aşağı yukarı aynı zamanda yaşıyorlar. Yani şu anda Empedokles'in yaşadığı zamanda yaşayanların arasında Zenon var, Herakleitos var ve Pisagoras bir yıl önce ölmüş. Anaxagoras var. Anaxagoras da çok evet. Şimdi burada ilginç olan şey şuydu. Burası mafya dedik. Mafya tabii ki yok o zamanlar. Sicilya ve Anadolu arasında yani felsefe buralarda. İtalyan felsefesi ya da bu şeyler, Eliyalıların felsefeleri ve işte Empedokles falan, bunlar gerçekten şey. Felsefe tarihinin en büyük olayları. Yani 20 binlik ya da 50 binlik bir kent devleti ve çok eski bir zaman ve orada felsefe yapıyorlar, yapabiliyorlar. Felsefe yapabilmek için özel koşullar gerekiyor ve en önemli koşul özgürlükte. Şimdi bu şeyde var, Anadolu'da ve İtalya'da ama asıl Yunanistan'da böyle bir şey yok. Orası cahil daha. Yani henüz felsefeye uyanmış değil. 490 yılında doğuyor. Ölüme işte şey, şu yukarıda o yanardağ şeyi olabilir, görüntüsü olabilir, Etna. Şimdi bunun iki tarafı var, bir felsefeci tarafı var, bir de boş inanç tarafı var. Zaten yapıtlarından da belli oluyor. Yapıtlarını şurada gördük, doğa üzerine Perifseos ve arınmalar, Katarmoi. Bunlar ikisi ayrı şeyler, birisi bilimsel, öteki boş inanç üzerine yazılar. Bakın şuradaki paragraftan görüyorsunuz. Öğrencilerin verdiği sözler arasında ölüleri diriltme, rüzgarları denetleme ve yağmuru yağdırma ve durdurma gibi güçleri gibi şeyler var. Bunlar Empedokles'e yüklendiği anda Empedokles tabii ki şey, yani bir boş inançlı biri oluyor. Şimdi boş inancı yine bunları bilinçli şarlatanlar olarak görmeyelim. Yani şimdi bunlar onu aynı bakış açısıyla batmıyorlar. Yani burada daha çok büyü denen şey var. Büyücülük denen bir hava var ve yani evet. Şimdi Newton'da elementlerin birbirlerine dönüştürülmesini umuyordu. Yani bakırdan altın yapmayı, demirden altın ya da elmas, karbondan elmas yapmayı falan mesela. Yani bu düşüncede ters bir şey yok. Aslında bu evet, yani devrimci bir düşünce ve bu ama bunu duayla yapmaya kalktığı zaman bu saçma oluyor. Elementler dönüşüyorlar. Günümüzde yapıldı. Ne zaman yapıldı? Uranyum şey olduğu zaman, o ayrışma olduğu zaman, fizyon, her neyse birisi yarılma, birisi birleşme onları. O yarılma olduğu zaman zaten şey yapıyor, kurşuna ve helyuma ayrılıyor. Yani elementler, yani arada şey var işte, bir bilimsel ya da yani doğanın yasalarına uygun bir dönüşüm var, öteki tarafta da dua ederek. Boş inanç dediğimiz zaman onu kastediyoruz.
Kişilik problemi de olabilir. Bilemeyiz yani. Mesela ölüleri delirtme mesela. Yani ne kadar buna inanırsanız inanın. Yani normal bir şey değil.
Değil.
Yani megalomanlık tarafı da olabilir belki. Yani o yüzden hani öğrencilerin böyle bir şey var.
Valla şimdi bu insan politikaya katılmış. Politikada yaptığı şey şu. Ülkeye demokratik bir anayasa vermiş. Ve yani orada şey değil, kötü değil aldığı puan, iyi bir puan oluyor ve şeylere karşı, o iktidarı devleti ele geçirmeyen, geçirmeye çalışan bir takım bireylere, ki bunlar muhtemelen aristokratlar olacak, onlara karşı, yani kapitü karşı devrimi engellemiş. Ülkenin kalkınması, kentin kalkınması, yani kent için ciddi olarak yararlı olmuş. Şu anlarda bu en başta olacak. Yani kişilik sorunu. Şimdi burada değişik özellikleri bir arada barındırma durumunu dikkate almıyoruz genellikle. Yani bir insan ya şarlatan oluyor ya düzgün oluyor. Hem düzgün hem şarlatan olabilir mi? Bunda böyle bir şey var gibi görünüyor. Bir tarafı şarlatan, bir tarafı sağduyulu ve rasyonel bir yaratık insan gibi görünüyor. Yani bir insan bir hata yaptı diye tek bir hata yüzünden onu baştan sona silmek genel tutum. Yani ve sanki orada bir takım bir şey var, haset var normal insanda ve o hasete doyum sağlıyor. Yani hemen insanları biz yargılayıp mahkum etmek ve silmek istiyoruz. Bu şey değil. Objektif bir tutum değil. Yani boş inanca karşı bir gevşeklik falan değil bu dediğim. Yani boş inanç, boş inanç ve felsefenin boş inanç karşısında yani tutumu belli. Ama biraz yani aynı zamanda da burada o bireşim konusu var. Bireşimle ilgili son derece geçerli şeyler söylemiş. Şimdi yani ben biraz hatta burada sert buldum o şeyi. Biraz o yüzden hafifçe değiştirdim son tarafını. Çünkü ben de kızmışım yani bu kendini peygamber olarak. Yani normal bir ölümle ölürse sıradan sonlu bir insan olduğu düşünülecek. Bu o imajı bile değiştirmek için kendini Etna'dan içeri attığı söyleniyor. Ve o sayede tanrıların yanına gittiğine inanacak halk. bu aşırı değil mi? Yani ama Etna'dan sandallarından birini fırlatmış Etna geriye. O sandal yani pirinçten ya da bakıp şeyden bronzdan yapılan bir sandal olduğu için o şekilde. Şimdi bunlar söylense ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz. Yani o kendini oraya attığı anlaşılıyor. Aslında şey onun bırakmak istediği izlerin orada birdenbire kaybolma izleri mi? Kaybolmuş ama aslında şey yani Tanrı'nın yanına değil Etna'nın içine atlamış. Öyle bir şey var. Yorumlama var. Doğru olmayabilir. Çünkü başka versiyonları da var. Kendini öldürmesinin ya da ölmesinin boğulması vesaire. Yani şimdi bunlar kişiliğindeki şeyler. Buraya baktık mı? Perikles dönemiyle yani Atina'nın demokratik döneminin şeyi doğru o dönemde yaşıyor. O dönemde Perikles'in en yakın arkadaşlarından ve destekleyicilerinden birisi Anaxagoras ve Anaxagoras'la çağdaş. Şimdi bu Empedokles'ten sonra Anaxagoras'ı inceleyeceğiz. Empedokles'i niye daha önce inceliyoruz? Aslında yani bu konuda değişik şeyler var. Şimdi burada bir sıralama izledik. Yani bu tavsiye çoğu şey. Burada daha mantıksal bir sıralama var. Yani mantıksal sıralama şu, bu Empedokles şeylerle daha yakın. Atomistlerle ve Eleatistlerle daha kolay kategorileştirilir, sınıflandırılabilecek bir felsefesi var. Anaxagoras ise şey ayrılıyor. Yani şimdi niteliği değil. Anaxagoras'la birlikte Nous gelecek karşımıza. Orada Arke artık şey yapmaya başlıyor. Yani gerçek Arke niteliğini kazanmaya başlıyor. Artık öyle atomlar ya da sular, havalar olmaktan çıkıp doğrudan doğruya Us'un kendisi olmaya başlıyor. Ve o yüzden bu şeyden önce Anaxagoras'tan önce Empedokles'i almak daha doğru görünüyor. Ayrıca bu da şey, yani tek öğe konutlamama konusunda Parmenides'e ya da Eleatiklere karşı bir tutumu gösteriyor. Çünkü çoğulcu yani birden çok öğe konutluyor. Dil uzunluğunun yaratıcısı olarak görüyor Aristoteles. Bakın Aristoteles'te de şey var. Sıralama konusunda dayanabileceğimiz bir söz var. Yaşta Anaxagoras, yani daha genç olmasına rağmen Anaxagoras'tan çalışmada daha öncedir. Yani daha erken bir aşamayı gösteriyor felsefe tarihinin ilerlemesinde. O yüzden onu öne almakta şey var. Yani bir geçişte bir şey sezmedik değil mi? Atomculardan ya da Eleatiklerden Empedokles'e geçiş. Daha şey, bağlantı var gibi görünüyor. Atomlar var bir tarafta, Parmenides'in biri var bir tarafta. Yani bunlar hep Empedokles'in felsefesiyle ilgili şeyler. Ama Anaxagoras araya alsaydık kopacak. Evet. Yani Empedokles'in yeri burası. Ayrıca o yer konusu şeyde de önemli. Herakleitos ve Parmenides konusunda. Yani Herakleitos daha önce, Parmenides daha sonra. Ama biz orada da sırayı tersine çevirdik. Herakleitos'u sonra aldık. Çünkü Parmenides'in ilkesi şeyden daha geride duruyor. Herakleitos'un oluş ilkesinden daha geride duruyor. Ve onlar da çağdaş. Ve birbirlerini tanıyorlar. Yani burada felsefe tarihinde bir süreklilik varsa bu sürekliliğin edimsel olarak nasıl olduğunu saptamamız olanaklı mı? Evet. Yani bunlar birbirlerini okuyorlar ve birbirlerini yani bir doğal olarak öyle değil mi? Bir birikim varsa o birikim onu kullanan kişiler tarafından şey bir sıçrama noktası olarak kullanılabilir. Şimdi burada Empedokles bunları neden böyle konutluyorlar? Yani neden 6 ya da 4 konutluyor? Bunun psikolojik yanıtları var ama mantıksal yanıtlarının mantıklı olduğunu söylememiz biraz şey, zor. Bu arada şeyi gördüm. Bu Agrigentum'da bütün yurttaşlara eşit haklar getirmiş. Entegratörs. Yani bu şey. O kentin bütün her noktada aslında durumunu pozitif olarak etkileyecek olan bir şey. Yani yasaları iyi işleyecek, haksızlık önlenecek, haksızlık durdurulacak ya da adalet yerine getirilecek haksızlık yapılmışsa. Bütün kentin gelişmesi için şey. Yani dün burada eğer kayırmacılık ve bir azınlığın çoğunluk üzerindeki baskısı falan gibi bir şey olsa orada düzen olmayacak ve o zaman zaten bu felsefe falan da gelişmez. Ayrıca ona tahtı ve ya da tacı teklif ettikleri zaman bunu da geri çevirmiş. Evet. Orhan Pamuk'ta şey, ne oluyor, reddetti.
Reddetti mi?
Jean-Paul Sartre reddetti.
Yok, Lajan zaten onu reddetti bu arada.
Evet. Yani bazıları bir şey, ama bununki yani felsefeciler felsefe yapmak için reddediyorlar. Yani yapamayacakları için değil de, o işi sevmedikleri için. Politika, yani felsefenin her noktasını sevebiliriz ama politikada ne olursa olsun sık sık şey. Yani sevilmeyecek ve reddedilecek yanlar var. Parmenides ve psikologlarla şeyini gördük. Zenon'un öğrencisi olduğu söyleniyor. Bu kadar yakın ilişkileri ve şimdi senteze gelirsek, sentez konusunda ne diyeceğiz? Bileşim. Bir kere sentez yani bu dört öğenin sentezi. Bunlar sentez demek şey demek değil. Dışsal bir birleşme diyeceğiz senteze. İçsel bir birleşme nedir dersek, içsel birleşme diyalektik birleşmedir ya da karşıtların birliğidir. Ama sentez hiçbir zaman şey değil, diyalektik değil. Aradaki farkı görebiliyor muyuz? Sentezde, senteze katılan öğeler katılmadan da var olabilirler. Ama kurgul birlikte, yani mesela pozitif ve negatif ve sodyum ve klor, bunların aralarındaki ilişkileri karşılaştırırsak, kimyasal birleşim durumundaki ilişki sentez dediğimiz şey, çünkü sodyum ve klor ilişkinin dışında da sodyum ve klor olarak var olabiliyorlar. Öyle mi? Öyle. Ama pozitif ve negatif. Bunlar ya da varlık ve yokluk. Bunlar klor gazı. Hidrojen gazı, oksijen gazı. Yani su. Klora bırakalım, suya alalım. Hidrojen ve oksijene ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Bunlar kendi başlarına oksijen olarak bulunabiliyorlar mı? Bulmuyorlar. Yani oksijen hidrojeni belirlemiyor. Hidrojen oksijeni belirlemiyor. Birbirlerinden ayrı olabiliyorlar. Ama analizleri mümkün. Dışsal analizleri olanaklı. Yani burada kavram durumunda olmayan şey analizde. Kavram, analiz kavramda olan bir şey değil. Yani kavram ilişkisinde analiz denen şey aslında sadece bizim kafamızda olan bir şey. O yüzden burada zorluk yaşıyoruz. Analiz realitede yok. Yani şeyde var, sentezin analizi olarak realitede var. Çünkü analiz, sentez, bunlar dışsal birliği anlatıyorlar ve şimdi bu önemli. Yani olan şey önemli çünkü felsefe tarihindeki yine ayrımın bir şeyi, ortaya koyuluşunun değişik bir biçimi bu, sentez. Burada takılmıyoruz galiba. Açık.
Hiçbir şey anlamadım. Onun için
bekliyorum. Ah. Ben de ne kadar açık anlattım deyip kendimi kutluyordum içimden. Kimse itiraz etmiyor.
Yalnız şimdi kurgul birlikteliğe örnek vermek gerekiyor. Anlatabilmek için analiz anlatmak kolay ama. Hayır, zorluk orası zaten. Yani çarşamba günkü çalışmalar takım arkadaşlar aynı şey yapıyoruz. İşte oluşta varlık ve yokluk kavramlarıyla anlayabildiğimiz daha somut bir kavram olarak ortaya koyduğumuz bir şey. Ama Ali'nin az önce verdiği yani kimyasal bileşimlerin, evet, bileşimlerdeki hadise ise tamamen başka. Dediğim gibi yani dışsal olarak birbirlerine bağlılar. Ve birbirlerinde yani sodyum ve klorun birlikteliği ne oluyor? Tuz değil mi? Sofra tuzu.
Evet.
Sofra tuzunda biz sodyumu ve kloru kimyasal etkilerle görebiliriz, inceleyebiliriz, bakabiliriz. Ama oluşu zaten deneye gelebilecek bir şey değil bir kavram ama oradan belli bir yöntemle varlık ve yokluğu analiz etmemiz mümkün olmayacak. Ancak düşünsel bir çıkarımla şey yapabiliriz bunu. Oluşta bilebileceğimiz iki yılın kavram olarak ancak varlık ve yokluğu görürüz. Bu da onların kurgul birlikleri olarak oluşu ortaya koyuyor.
Ayıramıyoruz yani onları.
Ayıramıyoruz.
Ayırıp,
yani oluştan evet. Varlığı çıkartmak mümkün değil o anlamda. Oluş apayrı, somut bir kavram. Başka bir kavram. Ya da başka kavramlar için de örnek verilebilir. Daha somut kavramlarda diğer kavramlar varsa içerisinde diyeceğim ama yine tersi bir birleşimle oluşmuş bir şey değil. Yine kurgu ya da ilişkiler içerisinde.
Yani örneğin kavram. Devlet kavramından istenç kavramını ya da hak kavramını
ya da yasa kavramını
soyutlayabiliriz. Yani yasa ve devleti ayrı ayrı görebiliriz. Ama yasa içermeyen bir devlet nasıl bir şey olur?
Olmaz. Devlet olmaz.
Devlet olmaz. Yani yasa kavramını ve devlet kavramını birbirinden ayıramayız. Şey gibi, oluştan varlık ve yokluğu ayıramayışınız gibi. Ya da varlıktan yok. Yani karşıtların ilişkisi ayrılamayan bir ilişki.
Nicelikten bir çok ayıramayız.
Olmaması gerekir.
Hayır, yasa olabilir, devlet olmaz.
Doğa yasası olabilir.
Yasa daha, yani başka, yasa genel olarak yasa.
Genel olarak yasa.
Daha yalın bir kavram. Bir
trafik kuralına, yani şurada 60 km üzeri. Bu yasa değil. Bu bir kural. Ve kural şeyde olabilir. Bir ailenin içinde, bir toplulukta, dernekte olabilir. Ama onlara kural demek, tüzük demek falan belki daha doğru. Evet. Yani yasa kavramı da öyle ille de devletle sınırlı olarak düşünürsek şey olur. Bu sefer ötekiden anlıyoruz. Mesela Talmud yasa demek. Torah yasa demek. Yani Yahudiler, Musa'nın bütün amacı ya da bütün problemi, ben kendim öyle görüyorum. Yani belki öyle değildir ama bütün derdi, problemi halkını yasalara göre örgütlemek. Yani davranışlarını şey yapmak. Yasallaştırmak, legalize etmek ve o şekilde moral bir nitelik vermek onlara. Nasıl?
Ben anlamadım hala. Yani demek ki anlatmak
analiz ve sanki.
Acaba yardımcı olur mu? Yani şimdi bu örneğinde projen ayrı bir yapıda, bambaşka bir yapıda. Kendi özellikleri var. Oksijen
evet.
Ama bunlar bir araya geldiğinde kendinde oluşturduğunu şimdi alakası
evet.
Şimdi alakası birleşim oluşturuyor. Ne içinde hidrojene ait özellikler
evet.
Ne de oksijene ait
o değil şeymiş. Tamamız. O şeyde de var. Kavramsal ilişkide de o var. Devam et şimdi. Ben ekleyeyim şunu seninkinin üstüne. Yani örneğin varlık ve yokluk hidrojen ve oksijen gibi alındığında bir araya getirildiğinde ortaya oluş kategorisini çıkartıyor.
Yani bambaşka bir şey.
Bambaşka. Yani o ama o şey değil. O enteresan değil. Hayır. Şunu yani kavram açısından da enteresan değil. Yani onu anlıyoruz. Bizim bir itirazımız yok o noktalara. Varlık ve yokluk kavram sentez yeni bir şey getiriyor. Onun ya şimdi oradaki mantık iki birleşim örneğinde bizi burada şaşırtan ve algılamamız gereken şey şu. Suyu öğelerine ayrıştırabiliyoruz. Ama oluşu öğelerine ayrıştıramıyoruz. Çünkü o oluşun öğeleri birbirlerini belirliyorlar. Yani varlık kendini yoklukla ilişki içinde varlık olarak belirliyor. Ama hidrojen... O doğru. Ben onu o yüzden enteresan değildi. Evet.
Ama ötekinde onu ayrıştıramıyoruz diyorsunuz. Burada tartışma konusu. Yani sorular var orada. Hani benim
sorularım var ama... Yani tabii ki sorular olması iyi. Evet.
Ama birisinde ayrıştıramıyoruz. O tartışılık konu. Ama sonra şey size sende.
Peki.
Yani diyelim ki bir tez, antitez, sentez gibi bir formülasyon yok mu?
Şimdi yani o sözcükleri Hegel kullanmıyor ve o niye kullanmıyor? Çünkü sentez sözcüğü, yani tez, antitez ve sentez. Sentez sözcüğü dışsal, evet, dışsal birleşmeyi anlattığı için kullanıyor. O Fichte'nin kullandığı anlatım tarzı, tez, antitez ve sentez. Fichte. Şimdi burada Hegel'in mi, Fichte'nin mi kullanıp kullanmadığının önemi ikinci planda. Birinci planda tuttuğumuz şey doğru mu yanlış mı olacak? Yani onu yani burada Hegel ya da Fichte'nin tutumlarını yargılama noktasında olmaktan çok kendi yargımızda bulunmaya çalışıyoruz. O açıdan buna önem veriyoruz. Sentez dışsal bir bağlantı. Karşılıkların birliği dışsal bağlantı değil. Dışsallıktan anladığımız şey de şu. Karşılıklı belirleme. Yani bir daha söylüyorum. Pardon. Hidrojen ve oksijen birbirlerini belirleyen elementler değiller. Öğeler değiller. Çünkü yani hidrojen mesela orantı da iki terim A ve B. Bunlar birbirlerini etkiliyorlar. Belirlenimlerini ötekinde buluyorlar. A teriminin ne olduğu B tarafından B. B artarsa A da artıyor. B azalırsa A da. Doğru orantıda. Şeyde de böyle. Diyalektik ilişkide de böyle. Yani varlık ve yokluk bağıntısı da terimler birbirlerini belirliyorlar. Ama hidrojen ve oksijen bağıntısında hidrojen varlığını ya da niteliğini oksijene borçlu değil. Su yeni bir şey olarak ortaya çıkıyor. Tamam.
Burası benziyor.
Orası benziyor. Ama terimler arasındaki ilişkide nitelik bambaşka. Sentez...
Tam karşılıklık yok. O ile açıkçası arasında tam karşılıklık yok.
Evet. O yüzden birbirlerini belirlemiyorlar. Yani pozitif ve negatif. Mesela mekanizmin kuzey ve güney...
Ha?
Evet. İşte ona... Çok iyi. Yani evet, niye bu kadar önemli? Çünkü felsefede biz yani şunu görürüz. Kavramlarla ilgilendiğimizi fark ediyoruz ve kavramlar arasındaki ilişkinin doğasını evet, onu anlamak istiyoruz. Yani kavramlar arasındaki ilişki, kavram bağıntısı, hidrojen oksijen bağıntısı gibi değil. Kavram bağıntısında şey var. Yani mesela bu karşılık yani burada bağıntı logos demek aynı zamanda. Ona dikkat edin. Ve bağıntı sadece kavramlar arasında değil, önermede de olan bir şey. Önerme özne yüklem bağıntısından oluşuyor ve bu özne ve yüklem bağıntısı şey. O dilde kullandığımız bir araç ve onun da bilincinde olmakta yarar var. O da şu, yani felsefede bilgiye ve tanıtlamaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bunların başka bir anlatımı şey, zorunluluktur. Yani bağıntı, zorunlu bağıntı geçerli olan mantıksal bağıntı. Mantık nedir sorusu geçen hafta değinmiştik hatırlarsanız. Onu buraya bağlayabiliriz. Yani şey arasında varlık ve yokluk kavramların arasındaki bağıntı mantıksal bir bağıntı. Hidrojen ve oksijen arasındaki bağıntı kimyasal bir bağıntı. Sentez. Yok. O Fichte'nin şeyi.
Ama bir sentez olur. Bilimsel bir sentez.
Tabii. Yani onu o yüzden kullanmıyoruz orada. Yani tez ve antitez. Ama sentez var. Birleşme var. Empedoklesin sentezine benzeyen sentez.
Yani karşılıklı birbirlerini etkileyen şeylerin birleşmesi. Bağlantısı.
Birbirini belirlemesi. Mantıksal olarak dediğimiz zaman belirleme var.
Yani karşılıklı belirleyenlerin...
Sadece etkileme değil, belirleme. Yani varlığını yoklukta buluyor. Pozitif varlığını negatifte buluyor.
Doğada karşılıkların birliği var mı?
Devin.
Doğadaki her şey sentez olmuyor.
Doğadaki her şey kaçların birliği. Sentez var. Yani sentez dışsal bağlantı ve şimdi Empedokles ve Mendel tabloları aslında, yani birinin 4 öresi, ötekinin 96 öresi ya da 100 öresi, yani bunlar aynı mantıkla işliyorlar. Yani dışsal bağıntılar. Daha önce atomistlerde şeyi görmüştük. Atomların birbirleriyle tutunmaları onların bağlantı yapmalarını sağlıyordu. O da açıkça sentez bile yok. Değil mi? Yani tutunma dediğimiz şey kopçalarla, kancalarla falan tutunuyorlar diyor. Yani o kurguda onları kullanıyor ve orada bir sentezden söz ediyoruz. Doğada sentez var ve sentez kimya alanına giriyor. Yani her tutunma sentez değil. Yer çekimi de bir şey tutunma sağlıyor ve gezegenler bir bakıma güneşlere ya da yıldızlara tutunuyorlar yer çekimi sayesinde ama o da sentez değil. Yani bağ her yerde var. İlişki bağ demek zaten ve bütün bu sistem ilişki sistemi. Evrenin kendisi, kozmosun kendisi bir ilişkiler bütünü ve oradaki ilişkilerin tabi hepsi aynı türde değil. Yani mekanik ilişkiyle kimyasal ilişki aynı değil. Bu doğa felsefesinde ele alacağımız bir şey ve orada şimdi sentez niye bu kadar önemli? Bu yani bir kere niye önemli olduğu sorusu bence yani sistemde olduğu için önemli ve sistemde daha önemli diye bir şey yok. Sistemde her bileşen önemli. Çünkü her bileşen sistemin zorunlu parçası ve bu da sentez bir bilgi şey olarak da kullanılıyor. Kavramı yani bilgiyle Kant kullanıyor mesela. A priori sentetik yargı dediği şey. Felsefe tarihinde bu sentezin özellikle Alman felsefesinde sentez sözcüğü olağanüstü şey yapmış, önem kazanmış. Yani Kant'ın a priori sentetik yargı dediği şey aslında onun felsefesinin yine düğüm noktası ya da odak noktası. Çünkü bilgiyi o şekilde arttırırız diyor. A priori analitik, onun analitik yargıları da var. O farklı. Ayrıca yine Fichte'de var sentez, tez, antitez, sentez ve burada yavaş yavaş Hegel'de kristalleşen ya da netleşen bir yöntem şeyi var. Sentetik geometri, sentetik geometri bu da şey. Sentez sözcüğünü kapsayan ve evet. Herakleitos düşünelim o yüzden. Herakleitos diyalektiği orada formüle edilişini görüyoruz. Yani varlık ve yokluk birdir diyor ve bu birlik sentezdir demiyor ama yani birdir diyor. Şimdi suda biz hidrojen ve oksijen birdir demiyoruz. Değil mi? Aynen. O yüzden.
Bu kavramlar arası zorunlu geçiş diye bir şey var mı? Bazı değil ama geçiş.
Bir kavramın öteki kavrama geçmesi.
Arada sınır.
Arada sınır. Şimdi bilmiyorum yani ben izletebiliyor muyum bazı şeyleri deneyeceğim. Bu aslında çok yalın ve açık bir yanıtı var bunun. Kavramlar dedik fiziksel, uzaysal şeyler değiller. Dolayısıyla bir kavramdan öteki kavrama geçiş o fiziksel bir şey olduğu için bir eğretileme olarak kullanılabilir. Yani orada aslında geçen biziz. Yani bizim düşüncemiz varlık kavramını düşündüğü zaman o kavramın belirlenimsiz olduğunu vesaire bunu gördüğü zaman herhangi bir şekilde şeye geçiyor. Karşısına bir geçiş yapıyor. Biz geçiş yapıyoruz. Bizim düşüncemiz. Ama kavramlar, soyutlamalar olarak uzaysal olmayan, fiziksel olmayan varoluşlar olarak herhangi bir geçişe falan yetenekli değiller. Yani onların ilişkisinden söz ediyorsak, yine de kavram ilişkilerinden söz ediyorsak, bu ilişkinin yani bir kavramın öteki kavrama göre yerel ilişkisi olmadığı açık, değil mi? Kavramlar arasındaki ilişki uzaysal ilişki değil. Yani Aristoteles'in söylediği şey, ideaları ayrı bir dünyaya koy falan. Böyle bir şey yok idealar açısından. Ne Platon'da ne Hegel'de ne de başka bir felsefeci. Kavramlar arasındaki yine de kavramlar arasında ilişkiden söz ediyoruz.
Ama geçişten
edemeyiz. Yani orada dediğim gibi geçen biziz. Bir kavram geçiş yer uzayda olan bir şey. Yani yürümek gibi bir şey. Hareket etmek. Yer konum değil.
Ama
Kavram mı?
Kavramlar
mı? Evet.
Peki diyalektikte bu soruyu daha önce de sordum.
Tamam.
Diyalektikte bir süreç yok. Her şey düşünüyor.
Diyalektikte süreç zamansız bir süreç.
Sonuçta var.
Genel olarak mantıklı.
Eğer süreci zamanla bağlarsak yok. Bir süreç bizim için var.
Orada da sorularım var.
Yani sor. Yani ya, tartışalım. Şimdi bir kavramın zamanda şu ya da bu zaman dilimine yayılması ya da ayrılması bir şey. Şöyle şimdi nokta olarak düşünüyorum. Zaman noktası olarak. Değil mi? Yani en azından bu izlenebilecek bir şey. Şimdi nedir dendiği zaman şimdinin bir saniye sürdüğünü, yarım saniye sürdüğünü söyleyemeyiz. Çünkü
yani bir
çok önemli yani. Çünkü kavramın varlığı, zamansal varlığı o şimdiye sınırlı. Ama
zaman ismiyle takım başkası başka bir isim takım. Önemli değil. Yani sonuçta bir süreç var.
Kavramlar için yok süreç. Yani usum kavramlar, insanın bilgisi için bir süreç var. Bir gezegenin oluşumu için süreç var. Galaksinin oluşumu için süreç var. Diyalektik zamansal değil.
Ama süreç var.
Zamansız bir süreç var. Çünkü biz diyalektiği çözümlerken, bir mantık bilimini ya da bir kavramsal çözümleme yaparken onu belli bir sırayla ve zaman içinde yapıyoruz. Yani geometrinin önermeleri ya da bütün geometrik yapı için bir süreç var mı? Nasıl?
Yani
önce bir parçası oluyor, sonra tek evet. Parçası.
Yok evet, öyle. Yani süreç, hani geometri geniş bir kavram. Diyalektik daha dar bir kavram.
Bir zaman kapısında geometrinin yarısı var ya da çeyreği var, daha sonra büyüyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani kavram, geometri zamansal değil.
Değişim yoktur diyorsun.
Evet. Büyüme, gelişme, var. Eksiklik, fazlalık. Şimdi kendiniz rahat hissedin. Yani bu şey değil. Burada
hala cevap yani sürecin süreç zamanla bağlantılı değil önermesi bunu biraz açmamız gerekiyor.
Ben onu söylüyorum. Yani geometri a priori bir şey. A priori demek Kant'ın şeyini kullanan sözcüğünü. Deneyime önsel demek. Yani bu zamansal bir şey değil. Yani kavramlarda zamansal olmama özelliği var. Bunu Platon, Aristoteles ya da vesaire yani onlarda da görüyoruz. Şimdi onların otoritesi şey değil, bizi bağlayıcı değil.
Onu ayrıca düşünmeyin. Ben
evet.
Önce biriz, sonra duralım ya.
Birbirimiz var, hepsi onu
kaldı. Diğeri de onu
bekliyoruz.
Biz ama anlama sürecimiz var. Onu bir soyutlayabilme sürecimiz var. Ama o kentte bir bütün mü? Diğeri de bir bütün mü?
Tamam, kaldırmak gereken sorunları verebilir miyiz? Eğer kendi içinde bir bütün olmuştu bir süreç, bir süreç yok. Senin artık senin süreci yok. Kendi yolculuk olma süreci yoksa ya da onu kentte yoksa
kavramlar nesnel gerçeklikle karşılıklı etkileşim içinde değil. Nesnel gerçeklik değiştirmeleri kavramlarla bu anlamda değişir. Kavramların değişmesi de diyalektik bir süreci kapsar.
Yani bu aslında
geometri hiç fena bir örnek değildi. Mantık. Genel olarak mantık. Yani bunun için illaki rasyonel mantık değil. İzlediğimizden mantık zamanla uğraşmıyor. Zamandan bağımsız bir hadiseyle uğraşıyoruz orada. Her neyle uğraşıyoruz.
Ama
gerektik de aynı.
aynı konumda duruyorsun konuşuyor. Farklı değil.
Kavramların
ilişkisi var. Geometri. Ne o?
Yani sen diyorsun ki zaten bu geometri bilimi var, biz onu keşfediyoruz.
Evet.
Yani
ben
işte bu örnek bir çok basit bir örnek vereyim size. Yani insanlar dünya kavramını düz olarak alırken sonradan gerçek öğrendikçe yuvarlak olarak alıyor. Bu da kavramı, bu da kavramı baştan sona değiştirdik.
Hayır, hayır. Lütfen. Yani şimdi orada iki kavram var. Düz ve yuvarlak. Yani kavram, düz kavramı, yuvarlak kavramına geçiyor mu geçmiyor mu sorunu yok.
Dünya kendi de değişti mi?
Dünya değişmedi ama kavram insanın kafasında.
Orada bir problem yok. Yani orada... Takılalım. Takılmaktan...
Asla ikna edemiyoruz. Yani
öyle bir...
En başa yazıyoruz. Bilgi, tanıtlama, gerçeklik. Bana kavramların insan aklının dışında olduğunu tanıtlayın. Ben de kabul edeyim. Bu tartışma olmalı.
Yani öyle bir kaygımız yok. Herkes kendi istediğini düşünmede özgür tanıtlama... Yani açıp açmayacağımız gerçekten şey zamana bağlı ve herkesin kendi özgürlüğü içinde yapacağı bir şey... Eğer konuşmak şeyse, yani dediğim gibi bazen patinaj olmaya başlıyor. Orada bırakıp daha sonra dönmek üzere. Ama devam edebiliriz yani herhalde.
Olan geometrik sistem...
Geometrinin şeyi zamansal mıdır?
Olan geometrik sistemi biz keşfediyoruz.
Doğru.
Bu zaten var. Ama bu bir önerme.
Evet, bu Thales'in ya da geometricinin yaptıklarına
ben
inandıkları şey de bu.
Diyalektik varsa eğer, biz bu diyalektik önce çizgiyi keşfettik. Daha sonra üçgeni keşfettik yani.
Mantıksal olarak keşfettik ama burada...
Ama bunlar var buluyorsunuz siz önerme olarak. Zaten var bunlar. Ama hayır, ben bir önermeyi diyorum ki bunları biz kendimiz
oluşturuyoruz.
Bu da bir önerme.
Doğada, tabii ki doğada üçgen yok çünkü üçgen bir kavram.
Sistem var, geometrik sistem. Biz bunları keşfediyoruz.
Evet, rasyonelistlerin söyledikleri ya da usul bakış açısına geçtiğimiz zaman söyleyebileceğimiz ve anlayabileceğimiz şey bu.
Ben bu sorunu, yani bir sorunu diyalektikte süreç, şimdi burada çok önemli bir nokta bence.
Ya süreç, söyledi ya şey arkadaşımız, insan düşüncesi, insanın bilimi için söz konusu. 2000 yıldır, 2500 yıldır bilim, bilgi gelişiyor. Bu bir süreç. Yani burada bilginin nesnesi değişmiyor. Bilginin nesnesi geometri olsun, kimyasal bağıntılar olsun, fiziksel yasalar olsun. Bu içerik, kuramsal ya da kavramsal içerik insan tarafından bulunuyor. İnsan tarafından icat edilmiyor. İnsan tarafından keşfediliyor.
Desteksiz mi demek anlamında?
Neden? Çünkü logos...
Hayır, o karşı önermeleri de olabilir. Yani mesela o zaman...
Elbette bir çatışma içinden geçerek...
O zaman, daha önce de sorgulamıştık. O zaman daha keşfedemediğimiz kavramlar var.
Her zaman öyleydi. Yani Galileo'ya geldiği zaman bilgiler henüz Galileo'nun önünde daha çok atılacak adım var.
Eğer önermeden gidersek o kavramları keşfettiğimizde bizim şöyle bir yola ulaşırsa önerme de var. Bizim bütün düşünüş sistemimizde bizim yeni kavramları da keşfettik. Böyle bir olasılık da var. Ha, ben diğer bir önerme olarak da şunu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum? Biz bunları yani diyalektik süreç içinde buluyoruz. Yani olan
sistemi değil ama. O zaman icat ediyoruz. Doğa yasalarını icat ediyoruz. Şimdi bakın, bunun karşısını söyleyenler görgücüler ve o noktaya gelmek zorundalar mantıksal olarak. Çünkü usun nesnelliğini reddettiği zaman o yasaları bir şekilde üretmek zorunda. O zaman onu insan bilincinin yapıtları olarak, yapıntıları, kurguları olarak açıklama yoluna gidiyorlar. Yani ya da o yasa niteliğini ortadan kaldırıyorlar. Pozitivizmin yaptığı gibi.
Yani dönersek çok önemli. Yani süreç olmaması, ifadesi, önermesi.
Zamansal olmayan, yani bizim için vardı. Çünkü yani bir yapıyı düşün. Şimdi sen gördüğün bir yapıyı zamanda o yapılırken bak bir bina ya da bir gezegen bir süreç içinde oluşuyor. Yani yapılması bir sene sürüyor ya da 2 milyar yıl sürüyor. O bir süreç. Ama
ideal bir şey burada.
Hayır, ideal olması ayrı bir şeydi. Yani ussal bir, kavramsal bir içeriğin yapılması diye bir şey O düşünce gerekli değil. Çünkü soyut olan şey burada. Yani yapılmasını istediğimiz ya da sorguladığımız...
Kaç dakikada yapıyorsun devlet sağlamayı?
Yani evet, bakım, evet. Yani onun gibi.
Yardımda bulunmuyoruz.
Ben öyle anlıyorum. Başka?
Hayır, bu önemli kadar. Öteki de geçerli.
Yani hiç böyle önermeyi,
yani önerme doğru olduğunu nasıl?
Doğru olması mantık dediğimiz şeyden geliyor. Mantık doğrudur demenin gereği bile yok. Çünkü o bizde a priori olan şey. Yani bir şey mantıksız dediğimiz zaman onun bağlantısız ve yanlış olduğunu demek istiyoruz. Yani doğru olduğunu nereden biliyoruz? Yani mantığın kendisinden biliyoruz.
Kafa karıştırıcı olabilir yalnız.
Ben rahatsız olmayın ama lütfen. Hayır, yani bu kafa karıştırıcı...
Zamansız süreç ifadesinde bir yanlışlık var. Çünkü şey, süreç zamansız olabilecek bir şey değil, kavram değil.
Zamansız süreç...
Yani zamansız. Buradaki zaman...
Hayır, süreç bizim insan düşüncesiyle bir sisteme ele alışımızda zamansal bir süreç var. Ya da süreç var.
Bizim onu öğrenme sürecimiz, anlama sürecimiz, evet. Ya da ifade etme sürecimiz var. Diyalektiği
yoksa
bunu yani realite için kullanıyoruz ve realite kurgul bir bütünlük içerisinde. Orada bir süreç yok.
Şöyle bir anlam çıkmıyor mu bundan? Karşıtlar aslında her zaman birlik
içinde. Evet.
Güzel.
Hiçbir zaman daha önceden karşıt durumda değil. Hep birlik oluyor.
Buradan, bu
ama mantıksal bir öncelik kesinlikle içerisindeler.
İktidarı iyi hissediyoruz.
Tamam.
Ben özellikle soruyu iyi
diyorum.
Kafama çok takılan bir şeydi bu.
Hayır, hayır. Ben onu söylüyorum. O zaman analiz yapmak zorunda.
Hangisi? Analiz? Analiz, diyalektik.
Ben iki zamanın süreçte böyleydi. Ama bu kendi içinde karşıtları barındırır. İşte ta kendisi.
Evet. Karşıtlar olması analiz demek. Aynı zamanda da birlik ama.
Bu işin zamandan bağımsızlığını pek ben düşünüyorum. Düşünen varsa...
Hayır, süreç kavramı zamandan bağımsız olabilecek bir kavram değil. O konu
şey ben öyle bir şey...
Zaman, süreç her zaman vardır. Süreci at. Zaman ilişkisiz bunlar. Mantığın tüm nesneleri zamanla bağlantılı değildir.
Zaman ilişki ama bir süreç var orada. Yani benim var ya.
O senin anlama sürecin.
Bu var diyorsun da.
Yani A artı
B. Devam etse söyleyecekler. Bir şey yap.
İfade ederkenler A, önce A'yı söylüyorum zamansal bir öncelik taşıyarak. Artı diyorum daha sonra A'dan sonra. Ama A artı B toplamı her zaman C'dir.
Tamam, bu oldu diyorsun. Bu zaten kendi içinde böyle diyorsun. Bu süreç falan.
Yoktur.
Yoktur.
Kesinlikle yoktur yani.
Bunu anlatırken bana bir analiz yapmışsın.
Sürecin kontrolü var. Analizle bağlı bir yapalım.
Süreç yoksa analiz var öyle.
O süreç analiz yok bir şey.
Hayır. Sen söyle, bir saniye bir ara verelim. Selam bir şey söyleyecek. Ondan sonra
süreci zamanlardan konuşmasak saniye dakika şey bir değil. Ha, onlara an desek.
An değil.
An dersek.
Anda olsa, an gibi bir zaman kavramı.
Bak, şu son cümle onu anlatıyor. Yani kavramın zamansal varlığından söz edeceksek onu şimdiye yüklememiz lazım. An, momente yükleyeceğiz. Her zaman var. Yani ikisi sonsuz. Bir an.
Anlı olurum ben.
Hayır, Zafer'in değindiği noktalar, özel noktalar. Yani
önemli bir şey. Önce yaptık, onun için şey yapıyorum.
Ben özellikle bu çalışma ilk yılında hep o noktalara getirmeye ve orada düşünceyi uyarmaya çalışıyordum. Genellikle başarılı olamıyordum çünkü çok kolay kabul ediliyordu bazı şeyler. Ama ben ondan o kadar kolay kabul edilmemesi için, yani zamanı düşünün diyordum, soyutlamanın varlığını düşünün falan, bu tür şeyler. Şimdi Zafer'in getirdiği noktalar onlar. Yani bunlar bu düşüncenin gelişmesi için ve özellikle de yani şey olarak daha öz bilinçli olarak gelişmesi, kendinin bilincinde olarak gelişmesi için çok gerekli şeyler. Ve şu an şey yapıyoruz, yani irdeleme yapıyoruz. Burada bir sonuç, resmi bir sonuç çıkarma gibi bir amacımız yok. Yani bu bir parti çalışması, ideolojik çalışma, okul çalışması, sınav çalışması falan filan değil. Yani sadece şey, özgürce ve gerçekten burada şeyi hissetmemiz gerekiyor. Yani bir felsefecinin ne kadar değerli olursa olsun, otoritesine dayanma gibi bir şey felsefeyi yok eden bir faktör. Yani bir tutum olur. Öyle bir şey de yok. Yani bir şey Aristoteles dedi diye ya da Hegel dedi diye doğrulama gibi bir şey tutum felsefi değil. bu skolastizm olur ve öyle bir şeyden de kaçınmak lazım. Ama felsefe tarihindeki değeri, bu felsefecilerdeki değeri, onu da küçümsemek şey değil, adil değil. Yani hakkını vermemiz gerekir. Çünkü yani bunlardan öğreniyoruz ve bunlar kendi öncellerinden öğreniyorlar. Bu böyle bir birikim işi ve burada düşünce değişik varyasyon şeyler yapabiliyor, çıkışlar yapabiliyor. Yani bir ilkeyi temel alırsan şu sonuçlara varırsın, başkasını alırsan. Yani bunlara karşı soğukkanlı olmayı ve haksanır olmayı herhalde öğrendik. Yani bu insanlarla alay etmek, küçültmek, bunları bu kültürel özgü bir tutum değil. Yani çok büyük yanlışlar yapıyorlar, çok büyük saçmalıklar görünüyor. Ama biz kendimizi yani 20 yüzyıl sonra bakıp da onları aptallar falan neler yazmışlar diye, bu böyle bir tutumun söz konusu değil. Yani orada şey var, irdelemeye değer şeyler var. Ayrıca gerçekten de onların yanlışlarıyla birlikte de bazı şeyleri öğrenebiliyoruz, değil mi? Yani bazen kendimiz o yanlışları paylaşıyoruz. Onlar bizi uyarıyor vesaire. Yani bu biraz şey bir konu, zor bir konu, şeyden zor, soyut düşünce alanında olduğu için zor. O da biz de onu zaten bilerek bu işi yapıyoruz ve
bu çağ hangi tarzını bir apriori olan her zaman şimdi de olandır, onu bir açabilecek şimdi.
Apriori olan derken soyut olanı kastediyoruz.
Deney öncesi değil mi?
Yani logosun zamanla ilişkisi nedir dersek, logos her zaman şimdidedir. O anlamda. Ya da zamansızdır. Demekle eş anlamlı bu. Çünkü yani zamansız olan şey, soyut olan şey ve ya bu biraz belki de ben kötü anlatıyorum ya da belki başkaları da kötü anlatıyor olabilir. Yani bunları düşünmek.
Yalnız felsefenin sorunu değil, yani temelde diyalektik değil de genel anlamıyla alındığı zaman matematiğin tüm nesneleri zamanda değildir. Yani bir matematikçi de önüne alırken evet, öyle işlem yapar, mantıkçı da yapar. Yani diyalektiğe özel bir durum değil bu. Ama bizim onu anlama sürecimiz dediğimiz gibi süreç içerisinde olur. Yani ifadeler süreç içerisinde koyuyoruz.
Frege'yi biliyor muyuz? Frege'yi yine bu.
Evet.
Ha?
Bir zamansız.
Evet.
İnsan bilincinde değil mi bu geometri? Ama da bir yerde, ayrı bir yerde mi? İnsan düşünmüş bunu. Yani geometri diye bir şey insan dünyayı yerlerden önce var mı? Nasıl var? Nerede duruyor? Olabilir mi?
Geometrik nesneler.
İnsanoğlu yaratıyor bunu. İnsanoğlu düşünüyor bunu.
Bu yani doğru. Bak bu doğru. Buna bir şey demiyoruz. Ama insanoğlunun özne başka türlü istediği gibi yapabileceği bir şey değil bu.
Yani
ama niye istediğimiz niye o bizden
bağlantı
işte nesnel olduğunu belirtiyoruz. İnsandan bağımsız olması geometrinin zaman yani insandan bağımsız bir yanı var.
Elbette nesnel gerçekliği
olan bir şey.
O zaman
İnsan olmasa bir olmaz. Yani sonuç olarak nesnel gerçeklikle insan bilinci arasında diyalektik bir ilişki var. İster zamansal değil, ister zamansız.
Güzel.
İlişki var. Ve bütün bunlar bu ilişkinin sonucunda ortaya çıkıyor. İnsan bilincini ortadan kaldırırsanız bu ikili ilişki içinde sadece olan nesnel gerçekliğe gelir.
İnsan bilincini ortadan kaldırdığımız zaman kozmosu ortadan kaldırmıyoruz. Kozmos geometri demek.
Şey ifade
o bunu bırakalım ve zaman içinde evet bunu zaman içinde yani herhalde daha şey yapacağız, değişik açılardan irdeleyeceğiz ve bir yerlerde şey olacak, yani bir açılış olacak. O yüzden
pardon, şu sentez bireyi iki nokta üstte koymuşsunuz, sonra devam mı ediyorsunuz orada?
Beş anlamlı cümle sözler onlar kelimeler.
Oraya girecektik ama şeye geldik yine. Her zamanki artık yani sentez burada sentez
su örneğinde H, S, oksijeni etkilemiyor.
Evet.
Belirlemiyor.
Belirlemiyor.
Fakat H2 suyu belirliyor.
Aşkı suyun kendisi.
Hayır,
aşkı o. Su, ikisi de suyu belirliyor. Heh. Güzel.
Yani aşkı suyu belirliyor. Ya da oksijen suyu belirliyor. Ayrı ayrı olarak.
Evet.
Ama ikisi birbirlerini belirlemiyor. Yani aşkı ile suyun ilişkisi karşılıklı bir belirleme. Aşkı ile suyun belirleme.
Ama su bir element değil. Yani su
hayır,
sentez.
Hayır, element olarak. Hani bu senteze girer mi? Benim söylemek istediğim bu.
Evet.
Yani görebilmek için soruyorum.
Evet. Doğru, yani senteze giren iki öğe sentezi etkiliyorlar, belirliyorlar ama birbirlerini belirlemiyorlar. Çünkü yani kuzey kutbu, güney kutbu nasıl belirliyorsa mıknatısla pozitif elektrik, negatif elektrik bunlar nasıl birbirlerine karşılıklı olarak bağlı ve belirleyici ise kimyasal bileşimde öyle bir şey yok. Sentez, biz sentez kavramı olarak aldık. Yani
Empedokles'in 4 tane elementi, kompladığı elementlerin birleşimi, yani varoluş onunla açıklayacak, sentetik bir yoldan açıklayacak. Ama esasında diyalektik yöntem bundan çok daha farklı. Orada evet. Kavramsal birleşim.
Evet, oradan geldi.
Anlatmak için aslında girdiği konuya.
Tabii ki, yani...
Direkt
olanların
kovalent
bağları
birbirine bağlanması değil mi?
Yani sentez kavramı genellikle kısaca dışsal birleşme diyebileceğim şey şeyden ayrı olarak kurgul birleşmeden ve dışsal demek zorunlu değil. Yani sentezde bir zorunluluk yok. Yani su oksijenle birleşebilir ya da birleşmeyebilir. Ve iki yani sentetik geometride yine kurgul yöntemin zorunluluğu yok. Yani bir sentetik geometri o aksiyonların şeyleri bir bakıma dışsal olarak bir araya getirilmeleri o yolda oluşuyor. Ama şeyle değil, mantıksal dizgini, mantık biliminin açınımındaki zorunluluğu orada görmüyoruz. Yani mantıksal süreçte ilerleme, bu bizim için süreç. Varlık, yokluk ve belli, yani belli bir mantıksal süre izliyoruz. Mantıksal süre, mantıksal süreç demek. bu şeyde, geometrik sentetik yöntemde ben o süreci bir biçimden başka biçimlerde de belirleyebilirim. Yani bir tanıtlamayı birçok yolda yapabilirim. O sentez şey değil, zorunluluk göstermiyor. Ama biraz belki şey, karışık bir konu da. yani sentez dışsal bağlantı, özet olarak. Belki o şey yapar.
Çıkmayıcı olabilir.
Var. Yani var. Ben bunun yanıtını senin vermen önemli. Bana şey gibi sorular soruyorsun. Doğru yanlış yarışmasındaki var mı yok mu? Var diyorum ben de. Tuzağa düşüyorum. Var abi. Bu yanıtı evet. Bu hayır. Yani demek istediğim şu. Ben yanıtı veririm. Ama aslında o yanıt yani senin yanıtın. Çünkü o zaman yanıtı olur. Yani benim yanıtım Aziz'in yanıtı ya da başka birinin yanıtı falan olabilir. Şimdi doğada karşıtlar var mı? Zenon'da bunu inceledik. Zenon devimi alıyordu. Okun devimini ve bu devimin reel olarak karşıtlığın birliği olduğunu gösteriyordu ve reel olan çelişkili olamaz deyip devimi denize atıyordu. Bunu yapmıyor muydu Zenon? Zenon senin sorduğun soruya hayır yanıtını veriyor. Realitede karşılık olabilir mi diye sor Zenon'a, ha hayır diyecek.
Doğada
yani evet
hocam. Yoksa karşılık ne olacak? Alternatifi daha doğrusu. Karşılık olabilir. Ha, sentez. Her şey.
Hayır, bu açıklamaların üzerinde.
Hani varlığın karşıtı yok, onu çok iyi anlayabiliyorum.
Sentezle karşıtların birliği farklı kavramlar haline dönüştü değil mi?
Tabii, biri zorunlu, öteki şans. Ve Empedokles şansı getirir.
Örnekler de öyle geldi ki, sentez hep doğadan, karşıtların birliği de mantıksal alandan verildi.
Bak, düşüncede de sentezi kullanabiliriz. Geometride kullandık.
Sentezi sormuyorum. Doğada karşıtların birliği soruyorum.
Doğada karşıtların birliği, yani iki kavramda düşünceye de doğaya da uygulanabiliyor. Çünkü geometri düşünceye uygulanmasının bir örneği, sentezi. Ayrıca felsefe tarihinde var sentez anlatımının ya da teriminin uygulanmasının örnekleri var. Ve yani sentez zayıf kalıyor. Kurgu mantığı anlatmak için zayıf kalıyor.
Ama ben onu aramıyorum zaten. Ben doğa alanında karşılıkların birliğini anlıyorum.
Doğa alanında her şey sentezle şey anlıyoruz. Yani ne anlıyoruz? Birleşim. Yani mekanikten ayırıyoruz. Mesela evet, ben kolumu böyle yan yana getirsem bu bir sentez değil. Yani bu bir mekanik durum. Mekanik ilişki. Ama sentez ilişkisinde şey var, ilişkiye girenlerin ortaya çıkardıkları ürün yeni bir şey. İkisinden de farklı bir şey. Sentezin bir şeyi bu, kavramı bu. Mekanikten ait, sentez o yüzden kimyaya ait bir kavram. Evet, mekaniği içeriyor. Yani bu şimdi bizim incelemediğimiz bir alan ama kimyasal alan mekanik alanı içeren bir alan. Çünkü yani mekanik daha yalın ve daha temel. Ve mekanik bir sentez olmuyor. Yani mekanikte çekim var. Kuvvet onu çeker, bunu çeker. Ama kimyasal süreçte o çekim var. Yani kimyasal süreçte yer çekimi mekaniğini oraya sokuyoruz. Ama orada daha fazlası var. Çünkü yani bir güneş bir gezegeni çektiği zaman ortaya yeni bir şey çıkmıyor. Ama sodyum ve klor... O atomlar, elektronlardan dolayı birbirlerini doldurdukları zaman ortaya yeni bir özdek çıkıyor. Ya da yeni bir molekül çıkıyor. Sentez bu. Yani sentez kimyanın alanına giriyor. Mekanik daha alt, daha öğesel, daha temel bir alan. Ve kapsanıyor kimyada. Onun da ötesi, yani bu şeyde, felsefe tarihinden gördüğümüz şeyler bunlar. Yani mekaniğin ve kimyanın ötesi teleoloji. Orada süreç erek tarafından yönetiliyor. Mekanikte nedensellik ve zorunluluk tarafından ve erekte son neden denen şey tarafından. Yani bu Aristoteles'te de var, daha sonraki felsefecilerde de var ve Empedokles'te göreceğiz. Yani bu ereksellik ve ilk neden, son neden konuları bunlar. Şimdi burada önemli olan empati yapabilmek. Yani bu insanlar nasıl düşünmüşler, nasıl... O yüzden bizim doğru yanlış sorularını birbirimize sormamızın çok büyük bir anlamı yok diyorum. Yani önemli olan bunlar nasıl düşünmüşler. Aristoteles ya da Empedokles. Efendim? Ya düşünme özgür... Evet. Onlarla yani bu göreli bir şey ya da bir dereceli bir şey daha doğrusu. Bir dereceye kadar yapabiliyoruz. %100 yapmak belki şey... O kadar şeydi. Burada önemli olan şey düşünceyi özgür bırakabilmek ve özgürce ve kolektif olarak düşünebilmek. Çünkü yani insanın doğası kolektif bir şey ve kimse yalıtılmayı kabul etmiyor ve o da olanaksız bir şey. Yani burada düşünen aslında bizde, bizim bilincimizde, düşüncelerimizde, kavramlarımızda bütün bir kültür düşünüyor. O yüzden ben de kişisel olarak almıyorum onları.
Yani böyle bir cevap verdiniz de ortaya bir soru sorduk.
Okey.
Yani herkes
cevap verebilir. Ha, o anlamda da tabii herkes verebilir. Yani burada bence konuşma konusunda hiç kimse kendini sınırlı zaman olarak ya da başka şey olarak sınırlı hissetmemeli. Yani birisi isterse burada yarım saat konuşabilir. Bir saat konuşabilir. Yani yeter ki konuşacak şey olsun. Değil mi? Ha, çay içiyor muyuz? Zamanımız şey yaptı. Yani onu her seferinde söylemek gerekiyor galiba. Evet, çay. Şeyde. Altın kekte. Yani durum uygun olan oraya takılabilir bir süre. Ama biraz yarım var. Yani buranın programı... Yok, onlar programlarını yapamadılar herhalde ama bizi de geri alamadılar.
Ha.
Tabii tabii.
Servis edilmişim belki için soru sorularını da şimdi biz yapmayın ya.
Hayır. Hakikaten ya. Öyle niye de çıkardın ben?
Hayır öyle bir ölüm söyledim. Yani ben de soruları düşüyorum diyorsunuz. Yani ben çok saati yani soruyorum. Gerçekten öğrenmek için soruyorum.
Dur bir dakika dur. Bunlar girmesin galiba.
Böyle olduğu zaman kavramın bir yedekliği...
Yani bu... Gerçekten şey, bence iyi oluyor.
Yani, şimdi öyle bir öyle bir şey yok.
Hayır, yani.
Lütfen
ben
öyle düşünmüyorum tabii. Yani.
Öyle anlaşılmayı istemem aslında.